Ayrım 14 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 130 Kaza geldi mi feza daralır. Mahkeme salonunda ilkin oğluna sarıldı Seyit, gözlerinden öptü, halini hatırını sordu. Sonra diğer aşiret reisleriyle kucaklaştı. Şarapnel parçalarının açtığı derin yaraları, gövdesinde kızgın demir güller gibi taşıyan Hüseyin Resi'nin titrek, acılı sesi babasının yüreğine hançer gibi oturuyordu. Yıkıntı bakışlarla sakalını sıvazlayan Seyit, ''Bizi dar güne yesir etme ya Hazreti Pir!'' diye iç geçirdi. Mahkeme salonuna giren bir subay, ''Konuşmaları kesin!'' diye çıkıştı. ''Söylediğim sıraya göre oturacaksınız. Mahkeme başlamak üzeredir.'' Duvar dibinde hazır ola geçen askerlere baktı. ''5 asker karşıya geçsin. Kapıya 2 asker yeter.'' Subay en öne Seyit Rıza'yı, Sey Hüseyin'i, Ali Ağa'yı, Cebrail'i, Fındığı ve Kamber'i oturttu. Bunların arkasına da Resik Hüseyin'i ve diğerlerini yerleştirdi. Ağalara fötür şapkalarını çıkarmalarını, açılmış düğmelerini iliklemelerini emretti. Düğmelerini yoklayan Seyit, oğlunun oturduğu yeri merakla başını çevirip arkaya baktı. Bu sırada içeri Şadıllı aşiretinden dava vekili Ali Efendi ile arkadaşı Bahri girdi. Bunları çemiş gezek tilkilerinden Hıfzı Saler'le arayan aşiretinden iki milis lideri ve künyeleri sisli insanlar izledi. Sanıklar başlarını çevirip dinleyici bölümüne sessizce oturan tıraşlı, temiz kılıklı insanlara baktılar. Yavanın içeri girmesiyle de şoke oldular. Şoke olmayan hatta gizli bir gülücükle sakalı aydınlanan tek kişi Seyit Rıza'ydı. Teyyare canavarının koynundaki sihirli kağıdı anımsayan Seyit, ''İnşallah Yavo'yu buraya şeytan sokmamıştır, o kendi şeytanlığıyla girmiştir.'' diye içten söylendi. Görevli subay mahkeme heyetinin ve savcının içeri girmesiyle sanıkları ve dinleyicileri toplu halde ayağa kaldırdı. Seyit geçip yerlerine kurulan insanların ödünsüz, ciddi iklimlerinden ürktü. Elazığ'a önemli bir iş için gelen ve bu meseleyle de mahkemeyi izlemeyi akıl eden Karsanlı ve Hormekli milis başlarından Veli ile Hasan Ağa'nın arasında oturuyordu Yavan. Hasan Ağa'yı Şeyh Said isyanına karşı düzenlenen baskınlar sırasında tanıyan Yavan, herifin ömrü isyanları bastırmakla geçti diye düşünüyordu. Ortada oturan çatık kaşlı hakimi ciddi bir medeniyet alimine benzetti. Mürşit Mırto'nun olur olmaz yerlerde söylediği ''Bilgisiz kişi yüksüz eşeğe benzer'' sözü çınladı kulaklarında. Ortadaki hakimin Şeyh Said'i de asmış olabileceğine ihtimal verdi. Sağdaki hakimin yüz hatlarını, burun, çene, alın ve yanak yapısını çözümleyici bir yaklaşımla çözdü. Suyu berrak ama dibi çamur olan kaynak pınarları canlandı gözlerinin önünde. Soldaki hakimi ise Şeyh Said isyanı sırasında atının ırzına geçtiği yüzbaşıya benzetti. Kendisini kısrağın arkasında yakalayan Homeklileri düşünerek gülümsedi. Savcının uzun uzun okuduğu iddianameyi sanıkların çoğu Türkçeyi iyi bilmemekten dolayı dinlemiyordu. Ölen oğullarını, karısı Besen'in kanlı cesedini ve Resik Hüseyin'in sonunu düşünüyordu Seyit. Arada bir başını kaldırıp mahkeme heyetinin arkasında duvarda sallanan bayrağın üzerinde duruşmayı izleyen Mustafa Kemal Paşa'ya bakıyordu. Yıllar öncesinde Hozat'ın Avzunik köyündeki medreseye hocalık yapan çok sevdiği Mulla İbrahim'in ''Kaza geldi mi feza daralır'' sözünü anımsayıp duruyordu. Devletin ailesini kökten yok etmeye kararlı olduğuna inanıyordu. Huzurunu dinamitleyen inanılmaz bir ateş kaynağı olmuştu yüreği. Başsavcının sersemletici ses tonunu savarcasına, sol avucunu şakağına bastırdı. ''Bir yanım yar olmuş, bir yanım mar, bir yanım gül olmuş, bir yanım har'' diye iç geçirdi. Gördüğü her yarayı gül, her iki ayağı ise iki yokluk sanan, çaldığı malları yoksullara vererek ermiş mertebesine yükselen, cömertliğin simgesi Pir Mansur'u hayal etti. Yüzünün ince ince seyiren, hafif, buruşuk, kırmızımsı derisini sıkıntı çilleri basmıştı. Herkesi kaçırıp kendi karanlığına sığındıran bir savaşa zorladılar dersi mi diye düşündü. Başını kaldırıp her bakışı başsavcı Şahamoğlu'nun sayfayı çevirişine denk geliyordu. Daldığı düşüncelerden dolayı hiçbir şey anlamıyor, anlamak istemiyordu Seyit. Buna rağmen ayağa kalkıp ağzından çıkan bin sözden birisi sana hak verse, yalanlarına secde edeceğim diye bağırmak geliyordu içinden. Yüreğinin sıcaklığında büyüttüğü kuzuların hepsini bıçağa vermiş bir dünyaya hiçbir şey anlatamayacağı inancındaydı. Bir ara başsavcı başını iddianameden kaldırarak, Allah namlularınıza Halil İbrahim bereketi versin diye aşiretleri kışkırtan Seyit Rıza, güzel beldemiz Tunceli'nin kendi devletine silah çekişini yıllar öncesinden planlamış, adım adım bugünkü duruma getirmiştir diye gürledi. Başını iddianameye sarkıttı yeniden. Yazmak için en çok çaba gösterdiği bölümü bir romancı edasıyla okumaya koyuldu. Tunceli vadileri dünyanın en temiz ve berrak ırmaklarının mecrasıdır. Sarp dağlarında yer yer meşeler ve bu irtifalara mahsus efsafta meşe ormanları görünür. Aladağ'ın Van sathı eğimi müstesna, dünyanın hiçbir tarafında bahar, Tunceli'de olduğu kadar bal renkli ve tatlı kokulu değildir. Manzara her yerde caziptir. Ovacık, Mameki, istikbalde mutlaka komşu vilayetlerin yaz mesiresidir.
Doğrudur diye mırıldandı Yaban.
Evet, tabiat haşin ve iklim serttir. Fakat ancak bu sayededir ki Tunceli tabii bir nimete mazhar olmuş ve içlerinden çürükleri ayıklana ayıklana dayanıklı, atılgan, çevik, sağlam mideli, bol nefesli, 80 yaşında iki sıra dişli ve uzun ömürlü bir insan tipi olmuştur.
Dersimlileri hayalinde canlandıran Seyit Rıza, savcının Dersim insanını övmesini hayra yormaya çalıştı. Babasının düzenli dişlerini, sağlam midesini ve hırıltılı öksürüklü halini anımsadı. Bir mazbatayla padişahtan bütün mahkumlarımızı kurtardığımız halde şimdi yakamızı kurtaramıyoruz diye iç geçirdi. Dikkatle dinlemeye koyuldu savcıyı.
Tunceli'yi de Dersim'in ta kendisi farz etmek doğru olmaz. Dersim çapul silah ve serkeşliktir. Tunceli emek, çaba ve huzurdur. Dersim esirlik ve koyu bir cehalettir. Tunceli kendi varlığını öğrenme ve buna inanarak kendine bir kıymet vermedir. Dersim mağara ve çadır hayatıdır.
Dersim'i iyi tanımış bu savcı diye mırıldandı Yalan.
Tunceli üstünde 50 kilometre suretle otomobiller koşan yollarıyla ve her açılan çocuklarının yaratıcılık doldurduğu mektepleriyle ideal çalışmanın ve yeni hayata uyumun tecelligahıdır. Dersim kin ve korku ve intikamdır. Tunceli resmi ve hususi hayatına mihver olan şümüllü bir kardeş sevgisinin ifadesidir.
Yaban oturduğu yerden boynunu uzatarak Lace Baboyi'nin durumunu kesti. İhtiyarın ayağa kalkıp kitap okuyan ve suçlayan devlet alimine gereken cevabı vereceğini umuyordu. Ortada oturan baba yiğit hakimi yeniden incelemeye koyuldu. İnsanın sır aleminde cevher arayan bir adam olduğuna karar verdi. Atının ırzına geçtiği yüzbaşıya benzeyen hakimi ise sabah aydınlığına kusan bir adam olarak değerlendirdi. Karısının cilsur kadar olmasa bile çok güzel, çok bahtsız bir kadın olduğunu tahmin etti. Ağzını hor bekli milis başının kulağına yaklaştırarak, ''Nedir bu boz bulanıklık, bu cin ocağı, herkes künyesini ayan etse daha iyi olmaz mı Hasan Ağa?'' diye fısıldadı. Bu ciddiyetsizliği duymazlıktan gelen Hasan Ağa yumuşak bir geğirtiyle arkaya yaslandı. Sanıkların enselerini süzerken yağlı urganlar canlandı gözlerinin önünde. İyi ki de bunların kaderini kaderimizde taşımadık dercesine bir kez daha geğirdi ağa. Okunan iddianamenin yarısında duruşmaya ara verildi. Hakimler ve başsavcı yorgunluk kahvesi içmek için yan odaya geçtiler. Sanıklar oturdukları yerlerde beklemeye koyuldular. Seyit hafif yan dönerek oğluyla konuşmaya daldı. Dava vekili Bahri Efendi asker kordonundan geçerek Seyit'in yanına geldi. ''Saygılar, hürmetler, rehber, nasılsın, iyisin inşallah?'' diyerek büyük bir nezaketle Seyit'in elini sıktı. Başıyla diğer sanıkları selamladı. ''Sağ olasın Bahri Efendi, Hızır tuttuğunu altın etsin.'' dedi Seyit.
Bahri Turgut'un bu ilgisi, ilgisizlik ve dar gün karanlığında ışık etkisi yaptı sanıklara. Merak ve kulak kesildiler.
''Ne dersin Bahri Efendi, gidişat ne yöndedir?''
Başını çevirip soruyu soran Fındık Ağa'ya baktı Bahri Efendi.
''Vallahi Fındık Ağa, şu anda bir şey diyecek durumda değilim.
Başsavcı iddianamesini okuyup bitirmedi. Bugün bitirir. Hakkınızda ne ceza istediği bugün belli olur. Her iki taraf için de hayırlı bir şey çıkar inşallah. Şimdi bunlar Rusları bu memleketten sürüp çıkaran ağaları mı asacaklar? Bu nasıl iş? Çarsancak ağalarını araya soksak nasıl olur acaba? Kamera Hanım bu fikrini tiksintiyle karşıladı Seyhusen.
Onlara bizim çok hizmetimiz oldu diye destekledi Cebrail. Hizmetlerine demen andan silahlı adamlar verdik yıllarca. Belki bir yardımları dokunur.
Türk'ün Türk'e sözü geçer diye üsteledi Fındık Ağa.
Abdullah Paşa bildiğini okur, onları dinlemez ağalar diye mırıldanarak elini oğlunun elinin üstüne koydu Seyit.
Rehber Rıza haklıdır dedi Bahri Efendi. Abdullah Paşa Mustafa Kemal Paşa'dan başka kimseyi dinlemez. İsmet Paşa'yı bile dinlemez. Asker kordonunu aşamayan Yavan elini kaldırarak selamladı sanıkları. Salondaki asker çokluğunu sanıkları idam edeceklerinin bir belirtisi olarak yorumladı. Dizi dizi botlara baktı. Botları aşınan, toza toprağa bulanan, çimen yeşiline giren askerlerin Dersim doruklarından indiğine inanıyordu.
Başsavcı Şahamoğlu ikinci celsede paşaya kelle yetiştirircesine hızlandırdı okuyuşunu. İkide bir ya da sayfaları çevirirken başını kaldırıp sanıklara bakıyordu. Tanıyan, cesaret eden, yenen bir rüzgar egemendi bu bakışlara. Kendilerini kucaklarındaki ölü bebeklerin göz bebeklerinde seyreden ölü kadınları hayal ediyordu Seyit. Çok eski, ak sakallı, ulu Dersim dervişlerinin damıtılan küfürlerinden inci dökülüyordu. Çöken, duman duman tüten, yakılan her evin ateşi köpek gibi hırlıyor, havlıyordu insanların yüzüne. Milletsiz, künyesiz dolaşan ve çamurlu ayaklarıyla gittikleri yerlere cemre taşıyan insanlar çıkıyordu yüce zirvelerdeki taş yığınlarının altından. Her birinin elinde zamana hakim ve habir olan birer ışıklı asa vardı. Seyit kurduğu hayallerle ağırlaşan kellesini kaldırıp hakimlere baktığında başsavcı iddianamenin en önemli bölümüne sonuna gelmişti. İddianameyi ilk soruşturmadan sonraki iki gün içinde yazmak zorunda kalan Şahamoğlu derin bir soluk aldı. Vurgulu berrak bir sesle Seyit Rıza'dan başlamak üzere sanıklar hakkında istediği idam kararlarını okumaya başladı. Yargıçlar bakışlarını sanıkların yüzlerinde yoğunlaştırmışlardı. Kendinden çok oğlunu düşünen Seyit, başsavcının Resik Hüseyin hakkında da idam istediğini duyunca irkildi dehşetle.
Doğru demişler, vakit keskin bir kılıçtır diye söylendi kendi kendine. Dönüp oğluna bakmak istedi, bunu zayıflığına yorarlar diye vazgeçti.
Başsavcının iddianameyi okuyup bitirmesinden sonra duruşma hakimi, Tunceli kanunu gereğince kararın aynı celsede verilmesi zorunluluğunu dikkate alarak sanıkların savunmalarına geçti. Bahri'nin sanıklara iddianamedeki görüşler ve ceza istemleri konusunda Zazaca gerekli açıklamalarda bulunması için de duruşmaya kısa bir ara verildi. Bahri asker kordonunu geçerek sanıkların arasına daldı hemen. Seyit Rıza'nın yanına sokuldu.
''Geçmiş olsun rehber'' dedi. ''Durumu sen de anladın herhal. Çok adam hakkında idam talebi var.''
Bahri'yi kuşatan kellelerden ''Kimler, kaç adam?'' sorusu yükseldi. Dava vekili cebinden çıkardığı kağıttan idamı istenenleri okudu. Ölüm sessizliği çöktü duruşma salonuna.
''Çok aceleye getirdiler Bahri Efendi'' diye mırıldandı Seyit.
''Haklısın rehber, İstiklal Mahkemesi'dir bu. Her şey bir celsede olup biter. Mahkemenin süresi en fazla 5 gündür. Onu da hiçbir mahkeme uygulamaz. Biraz sonra herkesi tek tek ayağa kaldırıp savunmasını soracaklar.''
Sakalını sezdirmeden yolarcasına çeken Seyit, her kuş kendi dilinde öter diye omurdandı. Biz kendi dilimizde ötsek bir şey anlamazlar, küfür sanırlar. Ben bunları iyi tanırım. Korku, kuşku, kararsızlık, küfür, isyan, kahrediş, çıkışsızlık, afallayış oturmuştu bakışlarına sanıkların. İdam isteminden etkilenmeyen tek sanık Seyhusen'di.
Bu işleri sen bilirsin Bahri Efendi, bir yol göster dedi Fındık Ağa.
Kendisine yönelen kocaman bakışları derman dileyen alınları, yakıcı merakları, ince bir duyarlılıkla ciddi alan dava vekili, savunma için ayağa kalkan herkes savcının söylediklerine katılmıyorum, ben suçsuzum desin. Bu şöyledir, o böyledir deyip uzatmasın. Boku ne kadar karıştırırsan o kadar koku çıkar, iyi olmaz. Ben suçsuzum, adalete güvenim tamdır, hepsi bu. Arka sıralardan çaresizlik ve inilti karışımı bir mırıltı yükseldi.
Hakkas ve kotik kebe vayir meverdo.
Dipnot, Allah köpeği bile sahipsiz bırakmasın. Seyit'i çok etkiledi bu söz. Başını sesin geldiği yöne çevirerek,
bizim sahibimiz Hızır'dır dedi. Burada her şeyi yapın ama bir şey yapmayın, yalvarmayın. Bizim her yalvarışımızdan bir zalim hortluyor.
Kısa bir sessizlik oldu. Sessizliği içeri giren subayın, yerlerinizi alın, duruşma başlıyor emri parçaladı. İçeri giren yargıçların ve savcıların yürüyüşlerini tahlilci bir bakışla izleyen Yavan, çok kitap okuyanın çok dik yürüdüğü ve çok insan astığı sonucuna vardı. Bu Elaziz diyarında herkesin tuttuğunun yuttuğuna denk olduğunu ve bu yüzden meydanlarında sık sık dar ağaçlarının kurulduğunu düşündü. Medeniyet savaşının üç çangallı gülüydü dar ağacı. Savunmasını yapıp yapmayacağı sorulan Seyit kararsız, karamsar bir durgunlukla ayağa kalktı.
''Biz haşa kimseye isyan etmedik.'' dedi. Sesi karıncalanmıştı. ''Yalvardık. Sabrımızı süngülerimizin ucuyla dürtmeyin, kanatmayın.'' dedik. ''Kimseye dinletemedik. Tüfek namluları dallarımıza değil kökümüze yönelmişti. Biz kökümüzü kurtarmaya çalıştık. Gökyüzünü üstümüzde kızgın saça çevirmeyin.'' dedik. Her ağaç gökyüzüne akan yeşil bir ırmaktır. Ağacınızın köklerini kanımıza dallandırmayın. Gökyüzü kanı sevmez dedik. Hepsi bu, bizim suçumuz budur. Tüylenmemiş güvercin yavrusunun açılan ağzına inen lokma kadar masumdur bizim niyetimiz. Bizim niyetimizi dara çekmeyin. Ateşi, toprağı, suyu küstürmeyin.
Durdu, yutkundu, şaşırdı ne diyeceğine.
Hazır hepimizin yardımcısı olsun diye mırıldanarak yerine oturdu.
Anlamlı bir sessizlik çöktü salona. Yavan söylediği büyük sözden dolayı Laca Baboy'i demletin asmayacağına inandı. Medeniyet savaşlarının büyük insanlara ihtiyacı vardı. Cahil adamlarla yürümezdi bu iş. Başa geçen cahil adamın ömrü alimlerin ağzından dökülen söz incisinin katarını düğümlemekle geçerdi. Hayat badem helvası kadar kolay yutulmuyordu. İyiliğin altında kalıp da iyilik küpünün dibinden çıkan ölü böceklerle doluydu bu dünya. Allah'ın en büyük kusuru haddinden fazla gereksiz insan yaratmasıydı. Dünyadaki insanların göz bebeklerine bilgi ışığı doldurmaya kalkışsan %99'u kör olurdu. Cahillik secde edilecek kadar kuvvetliydi dünyada. Ayağa kalkan Seyhusen,
''Ben davamı da savunmamı da ulular ulusu Kureş Baba'ya bıraktım.'' diyerek usulca oturdu.
Yavan Seyuse'nin sürgüne gönderilen karısı Bese'nin birkaç yıl sonra evlenmesi gerektiğini düşündü. Davasını ve savunmasını Kureş'e bıraktığı için öbür dünyayı hak eden ve asılan bir adamla bir ömür boyu evli kalmak doğru değildi. Ölü ile nikahlı yaşamak insanın iki soluğunun arasına kama sokmak kadar zordu. Hayata hürmet şarttı. Ölüm enginlik demekti. Enginliği severdi. Resik Hüseyin,
''Babam söyledi söyleyeceğini, benim diyecek bir şeyim yoktur.'' deyip oturdu.
Otururken yaralarının patladığını sandı. Yavan yaralı ve genç olduğu için Resik Hüseyin'in asılmayacağını aklının bir köşesine not etti. Yara kanın görülmesi demekti. Hiçbir millet kanı dar ağacının altına götürüp yağlı urganda sallandırmazdı. Seyit Rıza'nın yeğeni Kambera,
''Ben suçsuzum, suçsuz olmasam teslim olmazdım.'' dedi.
Bir cümle daha söyleyecekti, unuttuğu için oturdu. Kamberi, Fındık, Ali Ağa ve diğerleri izledi. Savunmalar alındıktan sonra mahkeme karar için kısa bir ara verip yeniden yan odaya çekildi. Bakışlar Bahri Turgut'a yöneldi. Asker kordonunu geçip gelen dava vekili Seyit'in yanına sokuldu, durgundu.
''Karar için çekildiler.'' dedi. ''Biraz sonra gelir açıklarlar. Hayırlı bir şey çıkar inşallah. Ben umutluyum.''
Umutlu olmadığı her halinden belliydi Bahri Efendi'nin. İdam kararlarını dinlemekten, dar ağaçlarını görmekten dolayı hafif şaşılaşan, sağırlaşan ve kendi sözlerine inanmayan bir adam haline gelmişti. Zamanında oldukça cevval, kılı kıldan ayıran duyarlı bir adamdı. Dar ağacının ya da adaletin, kışla cezaevi ve adliye adlı üç ayağı arasında mekik dokuya dokuya sersemleşmiş, eşeği katırdan ayıramayacak duruma gelmişti. Büyük hüküm sahiplerinin büyük suçlar işlediklerini düşünen Seyit,
Bir arpa tanesi kadar hükmün varsa ne âlâ diye söylendi içten içe.
Şeyh Said isyanında kaç adamı sallandırdılar bra dedi Cebrail.
Bunu şimdi sormanın sırası mı dercesine suratını ekşitti Bahri Efendi. Bu memlekette iki şey isyan ve ip oldukça sallandırma da olacak diyecekti vazgeçti.
Vallahi bilgim yok Cebo'a diye geçiştirdi.
Yargıçlar her zaman yaptıkları gibi yüz hatlarını karamsar, üzgün, çaresiz, mağrur ve merhametli bir iklimle vaftiz ederek içeri girdiler. Duruşma yargıcı yerine kurulurken eliyle otur işareti verdi sanıklara. Katibin getirdiği dosyayı alıp yavaşça açtı. Salondaki gazete muhabirlerine ve subaya bakarken "Kararı okuyacağım oğlum, sanıkları ayağa kaldır," dedi. Sanıkları ve izleyicileri ayağa kaldırdı subay. Otoriter bir tonla 7 kişiye verilen idam kararını açıkladı. Yaş haddinden dolayı müebbetlikleri ve son sınırı 35 yıl olmak üzere çeşitli cezalara çarptırılanları tek tek sıraladı. Durumu anlayan Seyit oğlunu artık Hızır'ın da kurtaramayacağına inandı. Dizlerinin titreyişine egemen olmaya çalıştı. Yargıçlar kalemlerini kırdıktan sonra duruşma salonunu dayanılmaz bir korku ve şaşkınlıkla baş başa bırakarak terk ettiler. Subaydan izin alarak sanıkların arasına giren bir gazeteci, idam cezasına çarptırılan Fındık Ağa'ya verilen cezalar konusunda ne düşündüğünü sordu.
"Bize yükledikleri bu yük çok ağırdır," diye homurdandı ağa.
"Sizin fikriniz nedir Rıza Bey?" Başını kaldırıp gazeteciye baktı Seyit. Benzi sararmıştı.
"Biz kaldırırız bu yükü," diye mırıldandı hırpalanmış bir sesle. "Mazlum merkebin sırtındaki bu yük ibret değil, hikmettir."
Pek bir şey anlamadı gazeteci. Dava vekili Bahri Turgut geldi tam bu sırada.
"Geçmiş olsun rehber," dedi samimi acılı bir duyguyla. "Üzülmeyin, ben hala umutluyum. Sen 75 yaşındasın. Oğlun da yürüyemeyecek derecede yaralıdır. Kanunda ne ihtiyarları ne de yaralıları asmak diye bir şey yoktur. Abdullah Paşa bu kanunu lehinizde bozar. O bozmasa bile Mustafa Kemal Paşa kesin bozar. Onun için üzülme."
Başını çevirip diğer 5 idam mahkumuna baktı Bahri Turgut. Onları umutlandırmak için de bir şeyler söylemek istedi. Ama bulamadı söyleyecek bir şey. Tüm seyirciler gitmiş, asker kordonunun arkasında bir başına kalmıştı Yavan. Mahkumları cezaevine götürmek için savcılık odasından elinde bir kağıtla çıkan subay kelepçeleme emrini verdi. Bileklere takılan zincirlere kilitler vurulurken, "Efendi, savcıya söyle de idamlık mahkumları bir kovuşa versin. Bu isteğimizi yerine getirsin hiç değilse," dedi Seyit.
"Başım gözüm üstüne rehber. Ben şimdi bildiririm," diyerek mahkumlardan ayrılıp savcılık odasına girdi.
Başsavcı idamı kesinleşen mahkumların diğer mahkumlardan tecrit edilerek tek tek hücrelere konulması zorunluluğunu vurguladı. Akrabalık ilişkisi olanların ise bir kereye mahsus olmak üzere görüştürülebileceğini belirtti. Başsavcının bu açıklamasından idamlıkların yakında asılacağı sonucunu çıkardı Bahri Turgut. Başgardiyanlığın önünde kelepçeleri açılan mahkumlardan idamlık olmayanlar koğuşlara verildi. İdamlıklar ise hücrelere kapatıldı tek tek. Üzerine kapanan demir kapının heybetine, duvarların sağırlığını ve loş karanlıkta lağım deliğine kaçışan fareleri idamların gerçekleşeceğine yordu Seyit. Acılı bir iç çekiş ve inleyişle köşedeki battaniyenin üzerine çöktü. İki elinin arasına aldı sakallı yüzünü. Balgam, fare gübresi ve küf kokan betona dikti bakışlarını. Topraktan bilgi çiçekleri deren ve sakallarından kıl yerine on binlerce buğday başağı sarkan pirler canlandı gözlerinin önünde. Yokluk deryasında yıkanmış gibi oldu. Şaşırtıcı, davetsiz, taze duygularla donandı. Onulmaz acıları, yavuz dertleri olmayan insanlara acıdı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 139.